Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Merhaba, ben Nil.
Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil. Sanırım bende bir tuhaflık var. Korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan, hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir cacık olmaz diyenleri dinlemeden elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı, içimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin.
Selam, kendini yaşama cesaretinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Beni soracak olursanız iyi sayılırım. Bu bölümü yazmak için hazır olduğumu hissettiğim dönemde hayat karşıma üzerine düşünüp aksiyon almam gereken bir yol çıkarttı. Ne olduğunu şu an için söyleyemem ama sonuçlandığında elimde ya yakalanmış bir fırsat ya da tatsız bir talihsizlik olacak. Bugün zihnimi bu olaydan uzaklaştırıp podcast'i yazma sözü verdim kendime. Ne olursa olsun beklemeden, hayallerimden ve hayatın akışından tamamen kopmadan devam etmek bana iyi gelecek. Sizlerle her şeyi tüm şeffaflığı, olduğu gibiliği ve kalbimin ta içinden geldiği gibi anlatarak bir ilişki kurduğum ve ancak böyle bağlantıda hissedebileceğim için ne olduğunu söyleyemesem bile en azından şu an içinde bulunduğum durumun hissettirdiklerini paylaşarak açmak istedim bu bölümü. 5. bölüme kadar geldiğinize göre artık tanışıyor sayılırız. İçine doğduğum evi, çocukluğumu, ergenliğimi, ilk üniversite yıllarımı ve oraya kadar yaşadıklarımı, hissettiklerimi, hayallerimi biliyorsunuz. Bir önceki bölümü öğrenci evimi kapatıp kedim Ruhi ile beraber ailemin evine döndüğüm yerde bırakmıştık. Bu bölüme kaldığımız yerden devam edecektim ama o dönemde yazdığım günlüklerden birini atladığımı fark ettim ve okuyunca hatırladım ki ilk üniversite dönemine dair bahsetmem gereken, anlatmazsam hikayenin bütünlüğüne etki edecek bazı detaylar var. Zamanda ilerlemeden önce bu bölümde o detayları anlatacağım. Hazırsanız başlıyorum. Hatırlarsanız 2007 senesinde 17 yaşındayken 2 yıllık radyo ve televizyon programcılığı bölümüne başlamış, öğrenci evine çıkmış ve okurken bir yandan da staj ve iş arayıp 19 yaşında mezun olup ailemin evine dönmüştüm. Okuldan, evin düzeninden, faturalardan sorumlu olduğum, kendimi aileme karşı borçlu hissettiğim bu dönemde tek hedefim kendi ayaklarımın üstünde durduğum, potansiyelimi keşfedip gerçekleştirebildiğim, engellerin üzerinden atlayabildiğim bir gelecek yaratmaktı. Aradığım şey rahatlık değil, çalışıp, çabalayıp, imkanları ve imkansızlıkları zorlayıp, kimseye muhtaç olmadan içinde kendimi rahat hissettiğim bir yaşam kurabilmekti. Önceki bölümde de bu konudan çok bahsetmiş olmama rağmen yine de eksik bahsetmişim. O dönemin günlüklerini açıp baktığımda o an yaşadıklarımın neredeyse farkında olamayacak kadar geleceğe odaklı olduğumu hatırladım. Henüz okulun ilk yılında mezun olduktan sonra yapabileceklerime dair listeler oluşturmuş, hiç durmadan birbirine alternatif planlar ve iş başvuruları yapmış, her bir plan gerçekleştiğinde sonrasında neler olabileceğine dair de analizler yapmıştım. Geleceği düşünmeden içinde sakince kalıp deneyimlediğim tek bir an olmamış desem yeridir. Aileme yalnız da yaşayabildiğimi, okulu da sorunsuz bitirebildiğimi gösterebildiğim o dönemin üzerine bir basamak daha çıkarak devam etmek, hem kendime hem de dışarıya güçlü, değerli ve yetenekli olduğumu kanıtlayabilmek için hayaller kurup onları gerçekleştirmeye odaklanmıştım. İlk ve tek sabit hedefim 2 yıllık okul bittikten sonra dikey geçiş sınavına girerek 4 yıllık bir fakülteye girip lisans diploması almaktı. Bunun için matematik bilmem gerektiğinden ve en son lise 1'de matematik görüp hiçbir zamanda başarılı olamadığımdan o sınavı nasıl kazanacağıma dair bir fikrim yoktu. Bir yandan Türkiye'de okul bitirmenin iş bulmakta işe yaramayacağını keşfetmiş, önce deneyim kazanmak gerektiğini idrak etmiştim. Deneyim kazanmak için de en azından staj yapacak yer bulmam gerekiyordu. Ama tanıdık olmadan onu bile bulamıyordum. Ki staj yapacak yer bulsam bile yine para kazanmam gerekiyordu. 4 yıllık fakülteye girip bir yandan deneyim kazanmak için bir staj bulmak, kalan zamanlarda da para kazanabileceğim bir iş bulmak çözüm olabilirdi. Ama dedim ya, o sınavı kazanmak için ihtiyacım olan matematik bilgisi de yoktu. O yüzden alternatif yollar aramaya başlamıştım. Bu yollardan biri dikey geçiş sınavıyla, hatırladığım kadarıyla çok da yüksek bir puan yapmak gerekmeden Viyana'da ve Bükreş'te Türkiye'den öğrenci alan üniversitelerden birine gitmekti. 2 yıllık okuldan mezun olup bir sene hem sınava hazırlanır hem de çalışıp deneyim ve para kazanır, biriktirir, yeterli puanı da alırsam gitmek için ilk imkanı yaratmış olurum diye düşünüyordum. Gider gitmez de part-time bir işe girerek hem okul hem de yaşam masraflarımı karşılayabilirdim. Bir yandan ya biri olursa diye iş başvuruları yapıp diğer yandan bu planları yaparken tam okuldan mezun olduğum 2009'un Haziran ayında Türk Hava Yolları'nın açtığı kabin memuru ilanı çıktı karşıma. Hem para kazanır, hem dünyayı görür, hem de geleceğimi planlayabilirdim böylece. İlanda 20 yaş ve üstü adaylar yazıyor olmasına rağmen şansımı denemeye karar verdim ve doğum tarihimi bir yıl erken yazdım forma. Görüşmeye çağrıldım, heyecanla hazırlandım, tek başıma, içten içe kendime güvensiz ama denemem gerektiğini bilerek gittim görüşmeye. Bekleme salonunda bir yandan kendimi diğer adaylarla karşılaştırıp acaba şişman mıyım, acaba çok mu deneyimsizim ama yetenekliyim ve çok çalışırım, umarım bir şans verirler, şans verirlerse kendimi kanıtlayabilirim diye düşünürken bir anons geldi. 20 yaşından küçük adaylar boşuna beklemesin. Ben dahil birkaç kişi arkamıza baka baka çıktık bekleme salonundan. Hayatta her şey birbirine bağlı deyip duruyorum ya, bunu zaten bilirken bir de gün gün tuttuğum günlüklere bakınca bir kere daha emin oldum. Hem her şey birbirine bağlı hem de her şeyimi bilmem ama çoğu şey sebepsiz yere gerçekleşmiyor. Biraz çabalayıp, ayık olup, içten içe akışa güvenince hayat örgüsünün nasıl da anlamlı bir bütün oluşturduğunu görebiliyor insan. Bazı şeyler yaşanırken talihsizlik gibi gelse de birçok durumda vardır bunda da bir hayır klişesi zaman içinde kanıtlıyor doğruluğunu. 24 Haziran 2009 yılında gittiğim Türk Hava Yolları görüşmesinin ertesi günü Michael Jackson öldü. O güne kadar hiçbir alakamın olmadığı Michael Jackson'ın ölümü beni çok etkiledi. Neden bu kadar etkilendiğimi anlamaya ve hatırlamaya çalışırken şu an bile gözlerim doluyor. Pop'un kralı, gelmiş geçmiş en ünlü insanlardan biri, kullandığı ağır ağrı kesiciler yüzünden evinde kalp krizi geçirip 51 yaşında göçüp gitmişti bu dünyadan. Herkes gibi ben de siyahi doğduğunu, çocuk yaşta babasının Michael ve kardeşleriyle kurduğu The Jackson 5 grubunda parladığını, bazı şarkılarını, Moonwalk'u ve çocuk tacizi ve istismarıyla gündeme geldiğini biliyordum. Gözümün önüne gelen karelerden biri, Blanket yani battaniye adını verdiği oğlunu bir otelin camından sarkıttığı görüntülerdi. O zamana kadar Michael Jackson'ın gerçekten kim olduğuyla, vermek istediği mesajla, akıl sağlığıyla, taciz iddialarıyla hiç ilgilenmemiştim. Ama aniden öldüğünü duyunca çocukluğundan beri ünlü olan bu adamın anlaşılmadan ya da yanlış anlaşılarak ölüp gitmiş olabileceği fikri içime dokundu. Araştırmaya başladım. Öldüğü esnada hayattan vazgeçmiş falan değildi. This Is It adını verdiği büyük bir turne hazırlığı içindeydi. Sonrasında hiç gerçekleşmeyen bu turnenin hazırlığı belgesel olarak sinemalarda yayınlandı. Araştırırken karşıma sahnelerde geçen, babasından kemerle dayak yediği, ihmal edilmiş çocukluğu, şöhret basamaklarına tırmanışı, zaman içinde ten renginin değişmesine sebep gösterilen vertigo hastalığı, 3 çocuğu olduğu gibi detaylar çıktı. Günlük hayatını gösteren Living with Michael Jackson diye bir belgesel izledim. Sonrasında belgeseli yapan kişinin kötü niyetli olduğuna dair bence haklı da olan spekülasyonlar yapıldı. Ama yine de bu belgesel Michael Jackson'ı günlük hayatından kesitlerle gösterdiğinden onun hiç büyümemiş, kırılmış bir çocuk olduğuna ikna almama sebep oldu. Bir anda şarkılarında ve şovlarında sevgiye, doğaya, eşitliğe, adalete ve adaletsizliğe dair çok güçlü mesajlar veren, üreten, çalışan, sanatı aracılığıyla isyan eden inanılmaz bir gücü olan pop'un kralı vardı. Diğer yandaysa hiç büyümemiş, yaraları hiç sarılmamış, dünyayı şöhret olmadan sıradan bir insan gibi algılama şansı olmamış küçük bir çocuk. Hayatta olduğu o 51 sene çok ağır gelmiş olacak ki ölümüne de sebep olduğu söylenen morfine şarkı bile yazmış, boğazı yırtıla yırtıla o şarkıyı söyleyip içinde bulunduğu hali haykırmıştı. Sonuç olarak o dönemde kendisini tanımaya çalışıp çocuk tacizlerinin de onu kıran, üzen, asılsız suçlamalar olduğuna karar verdim kendimce. Gelmiş geçmiş en başarılı ve ünlü insanlardan biri olmanın da yaraları sarmadığını görmemi sağlayan örnek oldu Michael Jackson. İnsan bir başkasının hikayesine ancak içinde kendine ait bir şey, bir mesaj bulmak için bakar diye düşünüyorum. Bana yanlış anlaşıldığımı, bana ait olmayan şeylerin bana yakıştırıldığını, hiç anlaşılmadığımı hissedip düşündüğümü ve bunlarla giriştiğim mücadeleyi hatırlattı o zaman Michael Jackson. Her şeyi var gibi görünen birinin şefkat eksikliğiyle ihtiyacı olan şefkatin kaynağına ulaşmaya çalışarak bir ömür geçirebileceğini gördüm onda. Peki bunları neden anlatıyorum? Çünkü çıktığım bu Michael Jackson'ı anlama yolculuğu hayatımın seyrini değiştirdi. 24 Haziran'da hayatımı kurtaracak, kendimi bulmama yardımı olacak iş diye düşünerek gittiğim ve yaşım tutmadığı için salondan çıkarıldığım Türk Hava Yolları hayali, gelecekte de acil durumda başvurabilirim diye aklımın bir köşesinde dururken, tam bir ay sonrasında sol elimin bileğine Heal the World yazdırdım. Üniforma giyildiğinde görünen yerde dövme olmaması şartını bile bile çok zorda kalırsam sildiririm diye düşünerek o şekilde yaptırdım o dövmeyi. Ama bugünden bakınca aslında bilinçaltımda o işe alınma ihtimalini ortadan kaldırmak istediğimi fark ediyorum. Dövmeyi yaptırmamın ertesi günü üniversiteden arkadaşlarım ve kuzenimle Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Sezen Aksu'yu izliyoruz. O zamana kadar şahit olduğum en müthiş şeylerden biri oluyor o konser ki hala üstüne çıkabilen bir sahne daha gelmiyor aklıma. Konserden sonra arkadaşlarımı da alıp Nevizade'de o karikatüristle buluştuğum bara gidiyoruz. Artık reşitim ve hayatta öğrendiğim minik şeylerin işime yaraması, hadi şuraya gidelim diyebilecek bilgimin olması hoşuma gidiyor. Konserden bir ay sonra Michael Jackson anma gruplarında tanıştığım, daha önce birlikte yüzlerce insanın toplanıp aniden Beat It şarkısı eşliğinde dans ettiği flash moblardan birine katıldığım Selin'le Beyoğlu'nda buluşmak için sözleşiyoruz. Buraya bir not eklemek isterim. O dans etkinliklerine katılmak, kendimi yargılamadan dans edemediğim için çok da kolay değil benim için. Ama hem kendime hem aileme göstermek istediğim bir şey var. Ne olursa olsun durmadan koşuyorum hayallerimin peşinden. Yapamıyorum işte deyip oturmuyorum. Yapabilenleri gözlemliyorum. Kendini rahat hissedenleri, benim kadar endişelenmeyenleri. Selin de bu insanlardan bir tanesi. Hem çok fazla ortak noktamız var hem birbirimizden çok farklıyız. Seviyorum onunla arkadaş olmayı. Buluşacağımız gün iki hedefimiz var. İlki Selin'in mezun olduğu İtalyan Lisesi'ne uğrayıp diplomasını almak, ikincisi ise kaydolduğum bir oyunculuk ajansının bir çay markasının reklamı için deneme çekimine gitmek.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
Küçük yıldaki evde hazırlanıp Bostancı'dan otobüse binip Beyoğlu'na doğru yola koyuluyorum. Ajansta kendimi beğendirebilmek için siyah mini bir elbise giymiş, ayağıma da mezuniyet için aldığım yüksek topuklu ayakkabıları geçirmiştim. 1.68 olan boyum topuklularla en az 1.80 olmuş. O kılıkla normal şartlarda da insanların dikkatini çekerdim zaten ama bir de üstüne Ramazan ayıydı ve insanların bakışları eşliğinde kendimi yargılaya yargılaya vardım Beyoğlu'na. Selin'in yanında dev gibi kalınca kendimi iyice kötü hissettim. Acaba benimle yürüyor olmaktan utanıyor mudur diye düşünürken hiç umursamadığını fark ettim. Önce İtalyan Lisesi'ne vardık. Bahçede Selin'in diplomasını alıp gelmesini beklerken bir yandan o okulda okuma şansımın olduğunu hayal ediyor. Öte yandan babaannemin annesi olan ve çocukluğumda hayatta olan ninemin bu liseyle nasıl bir bağı olduğunu hatırlamaya çalışıyordum. İtalyanca öğretmenliği yaptığını ve İtalyan Lisesi'yle bağı olduğunu hatırlıyordum yalnızca. Bu bölümü yazarken hala bilmediğimi fark ederek anneme sordum ve öğrendim. Ninem de Selin gibi İtalyan Lisesi'nde öğrenim görmüş annemin söylemesi. Burada yeri gelmişken size bildiğim kadarıyla ailemden bahsetmek istiyorum. İlk bölümde çocukluğumu ve içine doğduğum şartları anlatmıştım. Zaman içinde annemden ve babamdan dinlediklerimle daha küçücükken ortada madden ve manen kaybolan bir miras olduğunu idrak edebiliyordum. Elimde ailemi düzgünce anlayıp köklerimle bağ kurabilecek ne deneyim ne de bilgi vardı ama bir özet olarak nereden gelip zamanla neye dönüştüğünü algılayabiliyordum. Annem, babama nazaran daha geniş ve çoğunlukla modern ama çağın gerektirdiği kadar geleneksel de olan bir aileden geliyordu. Kasımpaşa'da doğmuş, büyümüş, Beyoğlu'nda gezmişti. Akrabaların, eşin, dostun yani yakın insan ilişkilerinin olduğu bir yaşamı vardı. Babamın ve ailesinin hikayesi ise daha farklıydı. Anılar içinden bölük pörçük çıkartabildiklerimden düzgün bir resim oluşturmaya çalışarak geçti yıllarım. Şimdi tüm bildiklerimi size de anlatacağım. İlk sorgum, madem 7 göbek İstanbulluyuz, nüfus cüzdanında neden Ankara, Çankaya, Cumhuriyet Mahallesi yazıyorla başladı. Dedemin babasının bakan olduğunu, Hatay Devleti kurucularından biri olduğunu öğrendim böylece. Hala Hatay'da adının verildiği bir park var mesela. Dede bakan olunca kütüğümüz Eminönü'nden Çankaya'ya alınmış. Daha sonra evde Almanca bir mühendislik kitabı bulup anneme sorduğumda öğrendim ki büyük dede üniversite öğrenimini Heidelberg'de görmüş. Kendi dedemin önce TED Koleji'ne sonra da Avusturya'daki Graz Üniversitesi'ne gittiğini biliyordum ama babasının eğitiminden haberim yoktu. Tesadüfen öğrenmiş oldum. Bir de evde sanıyorum sulu boyayla yapılmış olan bir resim vardı. 1900'lerin başında yapılan bu resimde üstünde mayo ile bir kadın Moda sahilinde duruyor. O kadın dedemin anneannesiymiş. Adına Feride Nine diyelim. Babamı o büyüttüğü için bir sürü anısını dinlemiştim babamdan. Babası Osmanlı donanmasında kaptanmış, cengaver bir kadınmış, savaş sırasında Mısır'a gitmiş, hatırladığım kadarıyla yetimhane müdürlüğü gibi bir şey yapmış orada. Savaşta yaralananlara yardım ederken yaşadığı bir aksilik sonucunda da bir kolunu kaybetmiş. Yakın zamana kadar babamı büyüten, dedemi şımartan Feride Nine hakkında tüm bilgim bu kadardı. Nasıl bir tesadüf üzerine öğrendiğimi hatırlamıyorum ama daha sonra Nine'nin Ankara'da taş ocağı işlettiğini, yani bir madeni olduğunu öğrendim. Bir süre sonra da Ankara Çankaya Cumhuriyet Mahallesi'nin muhtarlığını yaptığını. Babamın babası olan dedem, bürokrasinin, çalışmanın ve zenginliğin göbeğine doğmuş, tek çocuk olarak el bebek gül bebek büyütülmüş, eli sıcak sudan soğuk suya sokturulmamış. Hatırladığım kadarıyla henüz 19 yaşındayken Moda'da babaannemle karşılaşmışlar. Babaannem de Kadıköy'de doğmuş, babası eczacı, annesi de bir dönem İtalyanca öğretmeniymiş. İki kardeşlermiş ve kardeşi doğduktan kısa bir süre sonra babasıyla annesi ayrılmış ve babası kendine İzmir'de yeni bir aile kurmuş. Yine hatırladığım kadarıyla ninem tekrar evlendiğinden evde üvey baba da varmış. Kendi mülklerinde yaşasalar da durumları çok iyi değilmiş. Erkek kardeşi Saint Joseph Lisesi'nde okumuş ve o dönem anladığım kadarıyla ders vererek karşılığını çıkarmak zorundaymış. Dedem, babaannem Moda'da sandalda güneşlenirken görmüş, beğenmiş, bir süre peşinden koşmuş ve kısa süre sonra da evlenmişler babaannemin anlattığı kadarıyla. O dönem Feride Nine Mecidiyeköy'de kocaman bir bina yaptırmış. Henüz pek yerleşim yokmuş etrafta. Dedemle babaannem evlenip o binada bir daireye taşınmışlar. Babam orada doğmuş. Birkaç yıl sonra dedem başka bir kadınla görüşmeye başlamış ve babaannem dedemden ayrılıp Kadıköy'e geri dönmüş. Dedem önce amcamın da annesi olan görüştüğü o kadınla evlenip kısa bir süre sonra ayrılmış. Ardından da Avusturya'da halamın annesiyle tanışmış. Evlenip İzmir'de yaşamaya başlamışlar. Annemle babam evlenip İzmir'e taşındıklarından halamın çocukluğu ve ilk genç kızlık yıllarında birliktelermiş. Dedem tüm servetini bitirip de kalp krizi geçirip bu dünyadan ayrılınca annemler İstanbul'a dönmüşler ve halamla da ilişkileri kesilmiş. Amcam arada su istasyonuna uğradığından onu tam olarak tanımasam da görmüş, babamın kendi bakış açısından anlattığı kadarıyla tanımıştım daha önce. Halamı ise hiç görmemiştim. Size anlatabilmek için tüm hikayeyi toparlayıp, bunlar bana neden düzgünce anlatılmadı, hep sorup sorup kendi çabalarımla anlamlı bir bütün oluşturmak zorunda kaldım diye düşününce bir aydınlanma yaşadım. Büyük ihtimalle babam tüm bu insanların benimle de akraba olduklarını, benim de kökümü oluşturduklarını düşünmedi hiçbir zaman. Tüm o insanlar ona aitti, onun ailesiydi. Bana da içinde kendinin de olduğu anıları anlatmakla yetindi. Her ne kadar aile dizimi ve benzeri şeylerden uzak olsam da insanın kendini anlama ve konumlandırma yolculuğunda köklerini bilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bizimle bağlantılı olan insanların iyi kötü mirasını taşımak hem öğretici hem de insanın ayaklarının belli bir zemine değmesine yardımcı oluyor. Ömrüm boyunca fiziken hayatımda olan akrabalar baba tarafından babaannem ve erkek kardeşi, Anne tarafından da anneanne, dede, teyzem, eşi ve iki kızlarıyla sınırlı. Hiçbir zaman geniş aile özlemiyle yanıp tutuşmasam da en azından bağlantılı olduğumuz insanları bilmek bir ihtiyaç oldu benim için. Peki ben neden bu kadar uzun uzun geçmişe gittim? Çünkü yine 19 yaşında olduğum bu dönemde Facebook üstünden halamı bulup "bir hala gördüm sanki" diye mesaj gönderdim. Halam cevap verdi. Sonra İstanbul'a geldiğinde bize geldi. Yıllar sonra annem ve babamla karşılaşıp benimle tanışmış oldu. Bunun ardından amcam ve eşiyle de görüştüler ve ben bir gece amcamlara gidip onları daha yakından tanıma şansı buldum. Amcam fizik okumuş, sonra batı müziğine geçiş yapıp gitar öğretmeni olmuştu. Halam da sahne tasarımı yapıyor, bir yandan da doktoraya hazırlanıyordu. Böylece aklımı kurcalayıp eksikliğini hissettiğim bir konuda daha adım atarak halamla tanışmıştım. Dönelim Selin'i beklediğim İtalyan Lisesi'nin bahçesine. Selin işlerini halletti. Oradan ajansa gittik. Ajansta bir tek ben vardım. Konservatuvar sınavı geçmişimi düşününce hala kendime zerre güvenim yoktu. Ama gençliğin ve tüm kapıları çalma hevesinin verdiği motivasyonla ya tutarsa deyip kaydolmuştum. Ama tabii ki kameranın karşısında panik olduğumdan söylenenleri yapamadım. Ajanstan çıkıp Taksim Meydanı'ndan Bostancı otobüsüne bindim. En arka sağ tarafa oturdum. Çantama asılı hırkayı dizime örtüp büfeden aldığım Uykusuz dergisini açtım önüme. Bacağımda bir şey hissediyordum bir yandan ve herhalde hırkam değiyor derken yanımda oturan adamın bacağımı okşadığını fark edip yerimden fırlayıp avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Mini elbisesi ve topuklu ayakkabılarıyla bağıran 19 yaşındaki o kızı bir kişi bile savunmadı o otobüste. Ne susuyorsunuz? Elbisem yüzünden mi? Ramazan günü aranızda oruçlu olanlar da vardır. Görmezden gelmeyi gerçekten kendinize yakıştırıyor musunuz benzeri şeyler söyleyip perişan olduğumu hatırlıyorum. Bugün olsa en azından polis çağırırım ama o gün o çaresizlikle kapı açılır açılmaz inen adamı izlemekle yetindim sadece. Bugünün sonunda ilk olarak oyunculuk yapma hayalini sildim listeden. Bir de topluma ve insanlığa dair inancım bir tık daha kırılıp yalnız olduğum, kendimi korumam gerektiği işlendi aklıma. İş arayışımı halam da öğrenince bir tanıdıkları vasıtasıyla dönemin iyi durumda olan kanallarından birindeki bir sunucuyla görüşme ayarladılar. Oraya da gidip ciddiye alınmadan geri döndüm. Ki hep diyorum ya zaten stajyer olarak işe alsalar üstüne para verip oraya gitmeyi sürdürebilecek durumda da değildim. Ruhi'yi de alıp öğrenci evini kapatmamın öncesinde bir de bunlar yaşandı işte. Bir önceki bölümü tam buralarda 2009'un Eylül ayında kapatmıştık. Oradan devam ediyorum. Ruhi ile eve döndüğümde evde Çınarcık'tan kardeşim için getirdiğimiz yavru köpek Oscar da vardı. Evde kedi köpek bir arada olmaz gibi bir gündem oluştu. Babam sonrasında Ruhi ile bağ kurduğundan muhtemelen söylediklerini unutup inkar etse de o dönem "köpek bence daha iyi, sadık hayvan" gibi şeyler söyleyip kendince oy kullandı. Sonuç olarak bahçede yaşamaya alışık olan Oscar eve adapte olamayınca bahçeye geri döndü ve bu konu böylece kapandı. Yine bu dönemde hayatım boyunca birkaç kez gerçekleşen bir şey oldu ve tüm aile Beyoğlu'na gittik. Nevizade'de bir bara oturduk. Ben de annem ve babamla bir bira içtim ve anın verdiği cesaretle babama üniversiteye Viyana'da devam etme hayalimden bahsettim. Babamın ciddiye bile almayıp gülüşü, "gidemezsin kızım, gönderemem, paramız yok" deyişi hala gözümün önünde. "Ben senden bir şey istemiyorum ki, bu sene çalışıp para biriktirip hem de orada çalışmak için de deneyim kazanacağım, öyle gideceğim" dedim. Ama duysa da ne imkan ne ihtimal vermeyip çok uçuk ve talepkar olduğumu düşündü muhtemelen. Ekim ayı geldiğinde ailemin evine, kardeşimle birlikte kaldığımız odaya geri dönüp tüm yaz boyunca çabalamış olmama rağmen hayallerime dair bir şey elde edemeyip işsiz oturuyor olmam tam manasıyla boğazıma çöreklendi. Her gördüğüm insana iş arayışımdan bahsediyordum ve böylece karşı komşumuzun yeğeninin bilinen bir radyoda programı olan bir arkadaşı olduğunu öğrendim. "Konuşurum senin için" dedi ve nihayetinde hafta içi her gece yapılan bu programın telefonlarına bakacağım bir staj bulmuş oldum. Radyo gümüş suyundaydı. Her akşam yolu kendim ödeyip Taksim'e gidip dönmem gerekiyordu. Program esnasında bir ben bir de sunucu oluyordu radyoda ve adam benimle neredeyse hiç diyalog kurmamıştı. Aralarda yangın merdiveninde boğaza karşı sigara içip bulunduğum yerden nereye varacağımı düşünüp kestiremiyordum. Ailemden radyoda telefonlara bakmak için çok uzun süre para alamazdım ama elimde o an için sadece bu vardı. "Dur bakalım çözülür bir şekilde" deyip iki haftayı devirdim böylece. Radyoya başladığım ikinci haftanın hafta sonunda Michael Jackson anma grubu bir plan yaptı. Önce Akmerkez'de dans edilecek, ardından bir çocuk esirgeme kurumuna, oradan da Beyoğlu'nda bir bara ve son olarak dans kafeye gidilecekti. Anneme geç geleceğimi söyledim ama annem erken dön diye ısrar etti. 2 yıl yalnız yaşayıp üstüne her gece radyoda çalışmak için Taksim'e giderken hayatımda ilk defa gideceğim bu gece eğlencesine bu kadar tepki göstermesini tuhaf buldum. Okul ve iş için evden çıkabiliyordum ama eğlenmek yasaktı. Bana ve çevreye güvenmemek için o anı seçmişti. Üstelik kendisi o yaşlarda arkadaşlarıyla gazinolarda eğlenebilmişti. O gece bir yandan annem, diğer yandan babam arayıp durdular. Nerede olduğumu, kimlerle olduğumu söylesem de eve gel ısrarları bitmedi ve ben o zamana kadar hiç yapmadığım bir şey yaparak baş kaldırdım ve dedim ki burası kapanıp tüm grup dağılana kadar eve gelmiyorum. Öyle de yaptım ve Michael Jackson anısına düzenlenen o gece hayatımın seyrini değiştirecek bir hamleye ilham oldu. Ne oldu derseniz onu da bir sonraki bölümde anlatacağım. Dinlediğiniz ve yolculuğuma eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu bölümü ve bölümün playlistini bilmeden hayatıma etki etmiş olan Michael Jackson'a adıyorum. Listeyi açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel 1 ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.